sevginizin gerçek bilgi ve eksiksiz anlayışla birlikte giderek gelişmesi için dua ediyorum diyor Pavlos Filipililere 1. bölüm 9. ayette. Filipililerden yaptığımız yorumu sürdürüyorum değerli dinleyicilerimiz. 9. ayette Pavlos Filipi'deki inanlılara 3 önemli gerçeği, 3 önemli ilkeyi vurguluyor. Sevgi, bilgi ve anlayış. Şimdi hem Filipi'deki inanlılar arasında hem de Filipili inanlılar ile Pavlos arasında sevgi ve sağlıklı ilişki vardı. Ama Pavlos burada sevginizin bilgide ve anlayışta gelişmesi için dua ediyorum demesi oldukça ilginçtir. Eğer toplulukta sevgisizlik olsaydı, o zaman Pavlos'un bu sözleri söylemesi yerinde olurdu. Ama böyle bir sorun görmüyoruz Filipi topluluğunda. Onlar Pavlos'a karşı, birbirlerine ve Rab'be karşı sadıktılar. Buna rağmen burada bir eksiklik vardır. Pavlos bunu biliyor. Bu eksiklik İsa Mesih gelene dek sürecektir. Bu söz ile bizler bu eksikliği tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi Pavlos sevginin gelişmesi, zenginleşmesi için dua ediyor. Peki ama sevgi nasıl gelişebilir? Hepimiz sevgiden söz etmiyor muyuz? Sevgiyi istemiyor muyuz? Öyleyse sevgi nasıl gelişebilir? Pavlos, sevginiz gerçek bilgi ve anlayışla gelişsin derken, sevginin ayrılmaz iki parçasına değiniyor. Bu bilgi ve anlayıştır. Sevgi, bilgi ve anlayış ile el ele gider. Sevgi tek başına olmaz. Bilgi ve anlayış da gereklidir. Sevgi daha çok gelişmeli ve zenginleşmelidir. Ne de? Sevgide. Ama bu sevginin gelişmesi için bilgi ve anlayış şarttır. Sevgi hiçbir zaman havadan, oradan ya da buradan zembille inmez dostum. Sevgiyi düşündüğümüz zaman görüyoruz ki sevginin oluşabilmesi için karşında birinin olması, onun hakkında bilgin olması ve anlayış gereklidir. Aşk ile sevgiyi birbirlerine karıştırmayalım. Aşk sevgi değildir. Aşık olma deneyimi içgüdüsel düzeydedir. Önceden tasarlanmamıştır. Normal kadın erkek ilişkisi bağlamında oluşur. Beslenilebilir ya da bastırılabilir. Ama bilinçli seçimle ortaya çıkmaz aşk. Kısa ömürlüdür. Genellikle 2 yıl ya da daha az sürer. Aşık olma deneyimi bir insanın sevilmek için duyduğu duygusal ihtiyacı geçici olarak karşılar. Bize birisinin değer verdiği, hayranlık duyduğu ve bizi takdir ettiği duygusunu verir. Duygularımız, diğer kişinin bizi bir numara olarak gördüğü, zamanını ve enerjisini özel olarak ilişkimize adamayı arzu ettiği düşüncesiyle coşar. Kısa bir dönem için sevilme ihtiyacımız karşılanmıştır. Depomuz doludur demektir. Dünyayı fethedebiliriz. Hiçbir şey imkansız değildir. Fakat zamanla o doğal zirvelerden, o doruklardan gerçek dünyaya ineriz. Gerçeklerle yüz yüze geliriz. Aşık olmak romantik bir tutkudur, duygusaldır. Duyguların en yüksek doruğa çıkmasıdır. Duygusal bir yükselmedir. İçinde bilgi, mantık yoktur, hayalcidir. Bu nedenle de ömrü kısadır. Tabii çoğumuz evliliğe aşık olarak başlarız. Aşık olma deneyimi coşkuludur. Sevmek ise zorlama olmadan, sadece özgür olduğundan yaşanabilen, insan gücünü somutlayan bir eylemdir. Sevgi değerli dostum bir seçimdir, bir eylemdir. Edilgen bir duygu değil, sevgi bir şeyin içinde olmaktır. Bir şeye kapılmak değil, en genel biçimde sevginin etken yapısı almak değil, vermektir. Sevgi öğrenilen bir olaydır, sevmek vermektir. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki diyor, biricik Mesih'in oğlunu verdi. Her şey benim içimden süzülüp geçiyor ve ben daha çok vermek zorunda kaldıkça daha çok büyüyorum. Seven insan sorumlulukları tanıyan insandır. Şimdi Pavlos sevginiz gelişsin derken sevginin havadan gelmediğini söyledi. Gerçek bilgi ve anlayış olmalıdır sevginin gelişebilmesi için. Belki de en büyük hatalarımız sevgiye ilişkin aile ilişkisindeki bozuklukların kökeninde bu yatıyor. Sevgi diyoruz ama sevginin bilgide ve anlayışta gelişmesini bilmiyoruz. Kişi başka birini tanır, sever sonra bu tanıma olayı ilerler ve bunun sonucu da evlilik gelir değil mi? Bazen bir çifte nasıl tanıştıklarını sorarız. Bunun ile onlara aranızdaki sevgi nasıl oluştu demek istiyoruz. Sevgi tanımak ister. Sevgi bilgiye iter ama bilgi sevgiyi talep eder. İki kişi birbirleriyle tanışıyorlarsa birbirlerini daha çok sevmeyi öğreniyorlar. Birbirlerini ne kadar iyi tanırlarsa o oranda da birbirlerini sevmeyi öğrenirler. Sevgi öğrenmelidir. Öğrenmek için de bilgi ve anlayış gereklidir. Bilgi bilmekten geliyor dostum. Anlayış, bilgiyi nasıl kullanma sanatıdır diyebiliriz. Akmayan suyun kokması gibi gelişmeyen, büyümeyen, zenginleşmeyen sevgi de eninde sonunda yetersiz kalacak, kokacaktır. Bugün aile içerisinde kişiler, inanlılar topluluğu arasında ve Tanrı insan iman ilişkisindeki bozuklukların kökeninde sevginin gelişmemesi yatmaktadır. Buna göre sevgi karı koca aile arasında gelişip büyümelidir. İkincisi sevgi insan ilişkilerinde gelişip büyümeli. Üçüncüsü sevgi Rabbimiz ile olan ilişkimizde gelişmelidir. Aslında birinci sıraya bunu koymak gerekir. Sevgi önce Rabbimiz ile olan ilişkimizde gelişmelidir. Ama biz bunu sona bakacağız. Şimdi birinci ile başlayalım. Sevgi karı koca aile arasında gelişip büyümelidir. Bir yolla evlendik değil mi? Evliyiz, çoluk çocuk sahibiyiz ama bir türlü uyum olmuyor. Sonra da soruyoruz acaba neden? Sana nedenini söyleyeyim dostum. Sevgiyi oluşturan bu erdemlerden biri eksiktir de ondan. Yani bilgi ve anlayış eksiktir. Bunu biraz açayım. Evet evliyiz, kısa bir süre sonra o ilk duygusal duyguların yok olmaya başladığını gördük. Bir örnek vereyim. Okuldaki kız ve aşık olduğu genç. Gencin sesi berbattı. Müzik yeteneği sıfırdı. Ama bu kız için öyle değildi. Dünyanın en iyi sesli erkeği onun sevdiği kişiydi. En büyük müzik yeteneği yine oydu. Erkek için de kız öyleydi. Sonra bunlar evlendiler. Çok kısa bir süre sonra gerçekler kendisini göstermeye başladı. Kız kocasının sesinin berbat olduğunu görüyor. Aman korom oraya çıkma, neden sesin berbat? Müzik yeteneğin de yok, ne oldu? Hani onun sesi harikaydı? Erkek de kızdaki gerçekleri görüyordu. O duygusallık geçmişti. Şimdi hayal kırıklığı, kavgalar, birbirlerini yemeler. Dostum bilgi, okuma, araştırma, gözlem ve deney sonucunda elde edilmektedir. Bilgi, düşünme, yargılama, akıl yürütme gibi işlemler sonucunda elde edilen düşünsel üründür. Buna göre eşimiz, aile ilişkileri, çocuk yetiştirme konularında bilgi edinmemiz gerekecektir. Aynı dili konuşmayı öğrenmeliyiz. Çoğu zaman ailedeki sevgisizliklerin kökeninde aynı dili konuşmama vardır. Yani yanlış anlaşılma. Aynı dili konuşmadığın zaman yanlış anlaşmalar olacaktır. Bu nedenle karı koca aynı dili konuşmayı öğrenmeleri gerekir. Birkaç örnek vereyim. Eşim düşünüyor. Artık eşim beni sevmiyor çünkü artık beni kayıklara bindirmiyor. Neden böyle düşünüyor? Çünkü ilk evlendiğimizde onu İstanbul'da kayıklara bindirip gezerdik. Eşim de beni sevmiyor diye düşünüyorum. Çünkü çoraplarımı çıkarmıyor ayağımdan eve geldiğimde. Çünkü ilk yıllarda yapardı eve geldiğimde. Kocam beni sevmiyor çünkü artık halimi sormuyor. Karım beni sevmiyor çünkü artık işe giderken kahvaltımı hazırlamıyor. Kocam beni sevmiyor çünkü bana eskiden olduğu gibi bir gül bile getirmiyor. Karım beni sevmiyor artık bak senin sevdiğin yemeği yaptım demiyor. Koca canım bütün gün evde ne yapıyor karım? Hiç. Ama ben tüm gün çalışıyorum onun bunun derdini dinliyorum. Kocanın eşi de canım sen ne yapıyorsun ki? Bir işe gidip geliyorsun ama ben bütün gün ev, çocuk, yemek, iş, çamaşır, bulaşık. Sen ise bir işe gidiyorsun sonra da gelip her şeyi hazır istiyorsun. Basit gibi görünen şeyler ama bizi yıkan şeylerdir. Sevgiye ihtiyacımız vardır dostum. Evet, sevgiye ihtiyacımız vardır. Sevildiğimizi bilmek istiyoruz. O zaman yaptığımız her şeyin bir anlamı olur ve onu da zevkle yaparız. Sevginin gelişmesi için bilgi gereklidir dedik. Önce karı koca arasında bunların bir araya gelip konuşmaları, dertleşmeleri gerekir. Dedik ya bilgi okumak, araştırmak, gözlem ve deney sonucunda elde edilir. Bilgi, düşünme, yargılama, akıl yürütme gibi işlemler sonucunda elde edilen düşüncedir. Bu aynı zamanda insan ilişkilerimizde de geçerlidir. İnsan ilişkilerimizde. Bizler çoğu zaman kararı dış görünüşe göre veriyoruz. Oysa dış görünüşe değil, yüreğe bakmalıyız. Bunun için de karşımızdaki kişiyi tanımak için onunla konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak gerekir. Başka yolu olmaz. Başka şekilde sevgi gelişmez. Tanrı ile olan ilişkimizde de sevginin bilgi ve anlayışla gelişmesi gerekir. Neden iman ettik? Rabbim bize olan sevgisini, bizleri günahlarımızdan kurtarmak için İsa Mesih'i kurban olarak verdiğini, kendisine iman edince bizlere sonsuz yaşamı armağan olarak sunduğunu duyduk, okuduk. Tanrı'nın sözleri yüreğimizde işledi ve bunları kabul ederek inanlı olduk. Bu ilk adımdır. Bu ilk adım Rabbe karşı olan sevgimizin de ilk adımıdır. İlk adımda kalamayız. Sevgimiz gelişmeli, zenginleşmelidir. Ama nasıl gelişecek, zenginleşecektir? Bilgide ve anlayışta. Yani Rabbi tanıdıkça onun sevgisini, merhametini, sabrını, bize olan düşüncesini, onun kayrasının ne kadar harika olduğunu, bizi ne büyük bir kurtuluşa getirdiğini, tüm yaramazlıklarımıza, itaatsizliklerimize rağmen bizi nasıl o eşsiz sevgiyle sevdiğini anladıkça bizim de sevgimiz gelişecektir. Bu hem karı koca arasındaki olan ilişkide böyledir, hem insanlar ile olan aramızdaki ilişkide, hem de Rab ile olan ilişkimizde. İşte bu sevgi gelişince yaşamımız da anlayışlı olur. Yani yaşamımızı Rabbi hoşnut eder şekilde yaşamaya çalışırız. İsa'ya olan sevgimiz bizi onu tanımaya iter. Onu ne kadar daha iyi tanıyorsak o oranda da bizim sevgimiz zenginleşir. Zenginleşen sevgi bilgide zenginleşiyorsa sevgi de sevgide zenginleşiyor. İsa'yı tanımamız, onu bilmemiz bizi İsa'yı daha çok sevmeye iter. Sevgi bilgi talep eder, bilgi de sevgiyi talep eder. Bundan sonra da yaşamımızı Rabbi hoşnut eder şekilde geçirmeye çalışmalıyız. Rabbimiz hakkında bilgiyi nereden alacağız? Tanrı sözünden dostum. Daha önce de dediğim gibi, bilgi gökten zembille inmez. Bilgi edinmek için sabırla çalışma, okuma, araştırma gereklidir. Biz de Rabbin sözünü aynı şekilde okumalı, araştırmalı, incelemeliyiz. Biz Tanrı sözünü araştırdıkça Kutsal Ruh da bize gereken yardımı, desteği, anlayışı verecektir. Tanrı sözünü çalıştıkça imanda olgunlaşmaya, gelişmeye başlıyoruz. Evet, sevgi, bilgi ve anlayışta zenginleşmelidir. Sevgi düşünmelidir. Eğer sevgi düşünmüyorsa sevmeyi bırakır. Düşünme sevmelidir. Yoksa olması gereken yerde olmaz. Paulus dua diyor ki, sevgi ve bilgi gelişsin ve giderek daha çok zenginleşsin. Öyle ki diyor 10. ayette, en iyinin ne olduğunu anlayabilirsiniz ve böylece Mesih'in gününde lekesiz ve suçsuz olasınız. Bir önceki ayette sevgi, bilgi ve anlayışta gelişin dediğini gördük. Ancak bu yolla en iyinin ne olduğunu bilebiliriz. Ancak bu yolla önceliği kime vermem gerektiğini anlayabilirim. Burada Paulus en iyinin ne olduğunu anlayabilirsiniz dediğinde farklı olan şeyleri deneyin demek istiyor. Ben bunun Rabbin sizin hayatınız için olan isteğiyle ilgili olduğuna inanıyorum. 11. ayette Tanrı'nın yüceltilmesi ve övülmesi için İsa Mesih'in sağlayabileceği doğruluk ürünleriyle donatılasınız diyor. Doğruluk ürünü ya da meyvesi Kutsal Ruh'un meyvesidir. Kutsal Ruh inanlıların yaşamlarında meyve oluşturmaktadır. Ruhun meyvesi sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Zincirler ve sıkıntılar müjdenin daha çok yayılmasına neden olur. 12. ayet, kardeşler, benimle ilgili olayların sevinç getirici haberin ilerlemesine gerçekten yardım ettiğini bilmenizi istiyorum diyor. Paulus onlarla sözlerin üzerine basarak konuşuyor. Filipi'deki inanlılar Paulus'un hapiste olduğunu öğrendiklerinde vaizleri aracılığıyla ona bir mesaj yolladılar ve mesaj büyük bir olasılıkla şöyle bir şeydi. Ah zavallı kardeş, senin için çok üzülüyoruz. Şimdi büyük müjde yolculukların sona erdiler. cezaevindesin ve müjde yayılmıyor. Paulus da, bana bakın, müjde yayılıyor ve benim başıma gelen şeyler müjdenin yayılışını kesmedi. Daha da çok yayılmasına neden oldu diye yanıt verdi. Şimdi bu sözlerle ne demek istediğini açıklayacak 13. ayette. Öyle ki Mesih'e bağlılığımdan ötürü cezaevinde bulunduğumu tüm saray koruyucuları da geriye kalan herkes de biliyor. Saray aslında Sezar'ın salonuydu. Habercilerin İşleri 28-16'da bizlere Roma'ya girdiğimizde Paulus'un bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi der. Paulus, Pretoryan muhafızlarından birine zincirlenmişti ve bu adamlar Roma asilzadeleri Sezar'ın ev halkından kişilerdi. Paulus, Rab'be iman ettiğinde Rab ise onun için benim adımı diğer uluslara, krallara ve İsrailoğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır demişti. O zamana dek Paulus, müjdeyi genelde Roma İmparatorluğundaki sıradan insanlara iletmişti ama şimdi kraliyet ailesinin üyelerine zincirlidir. Muhafız nöbetlerinin değiştiği her 4 saatte bir, muhafızlardan biri gider, yerine bir başkası Paulus'a zincirlenirdi. Paulus'un bu 4 saat boyunca neden söz ettiğini sanıyorsunuz? Sonunda bu asilzadelerden birçoğu Mesih'e iman etti. Müjde Sezar'ın evine nüfus etti değerli dostum. Tertullian daha sonra Roma hükümetinin Hristiyanların yetkili konumlarda olduklarını keşfettiğinde rahatsız olduğunu yazmıştı. Bu adamların birçoğu daha sonra Mesih'e olan imanlarından ötürü öldürüldüler. Paulus, cezaevinde olmasının müjdenin yayılmasını engellemediğini, Sezar'ın sarayına girmesine yardım ettiğini bildirdiği ilk yerdir. Paulus'un cezaevine girmesi, onun Sezar'ın sarayına müjdeyle erişmesine yardımcı olmasının yanı sıra başka bir şey daha gerçekleştirmişti. Ayrıca diyor 14. ayette, cezaevinde bulunuşum Rab'deki kardeşlerin daha da çok güven beslemesini sağladı. Öyle ki Tanrı sözünü korkusuzca bildirmek için giderek yürekleniyorlar. İlk kiliselerde Mesih için tanıklık etmeyi isteyen birçok kişi vardı. Ama Paulus'un konuşmasını dinledikten sonra Rab için tanıklık etmeyi isterim ama Paulus'un yaptığı gibi yapabileceğimi sanmıyorum diyen birçok kişi vardı. Paulus dışarıda müjdeyi bildirdiği sürece başkaları kendilerini değersiz hissediyorlardı. Yeterli saymıyorlar ya da yeterince eğitilmiş hissetmiyorlardı. Paulus'u kendilerinin olabileceğinden çok daha etkili görüyorlardı. Ama sonra bir gün kiliselerin kurulmuş olduğu o Roma yollarında Paulus'un Roma'da cezaevinde olduğu haberi geldi. Bu kiliselerin birçoğundaki insanlar bakın Paulus cezaevinde artık bir daha dışarıya çıkamaz. Onun yerine ben gideceğim demeye başladılar. Bunun sonucu olarak birçok kişi müjdeyi bildirmeye başladı. Yüzlerce hatta binlerce kişinin Roma yollarına çıkıp kapı kapı gezerek insanlara Mesih'ten söz etmeye başladıklarından eminim. Bu yüzden Paulus, kardeşlerin çoğu da cezaevinde oluşum nedeniyle Rab'be daha çok güvenerek Tanrı sözünü korkusuzca bildirmek için yürekleniyorlar demekte. Paulus'un cezaevinde olmasının bir başka değerli özelliği de cezaevindeyken o harika mektupları yazmasıydı. Paulus bu cezaevinde olmasaydı İncil'den Efesoslular, Filipililer, Koloseliler ve Filemon adlı cezaevi mektupları elimizde olmazdı. Bunların hepsi harikulade mektuplardır. Rabbin bu öğretiyi bize başka bir şekilde aktarabileceğinden eminim ama bu yolu seçmiştir. Bu yüzden Paulus cezaevine girmesinin müjdenin daha çok yayılmasına neden olduğunu söyleyebiliyordu. Ancak Paulus'un zamanında hüzünlü, acı bir zorluk vardı. Aynı şey bugün de gerçekleşiyor ve bugün de acıdır değerli dostum. 15. ayette diyor, kuşkusuz bazıları çekememezlikle, kavgacılıkla, bazıları ise iyi niyetle Mesih'i yayıyorlar. Biliyor musunuz, kutsal kitabın müjdenin bildirilmesine her şeyden daha çok zarar veren şeyin büyük olasılıkla kıskançlık ve çekememezlik olduğunu biliyorum. Paulus bu mektupta kıskançlık ve çekememezlik sözcüklerini birçok kez söyleyecektir. Müjdeyi bu şekilde, elçi Paulus'u kıskanarak ve onun aldığı sonuçları almadıkları için onu kıskanarak bildiren birçok kişi olmalıydı. Bu kıskançlık sorununun çözümlerinden biri, her kişinin inandığının bir armağanı, yeteneği olduğunu kabul etmesidir. Hepimiz aynı armağana sahip değiliz. Eğer hepimiz aynı armağana sahip olsaydık, beden işlevini göremezdi. Sorun bir armağanı olan birinin başka bir armağanı olan başka birini kıskanmasıdır. Paulus Korintoslulara armağanların sevgiyle kullanılması gerektiğini söylediğini hatırlayacaksınız. Her armağanın sevgiyle kullanılması gerektir. Eğer armağanınızı sevgiyle kullanırsanız başka birini kıskanmanız gerekmeyecek. Sevgi kıskanmaz, övülmez, böbürlenmez diyor 1. Korintoslar 13. bölümde. Çekememezlik ya da kıskançlık değerli dostum, senin fazla önemli bir şeyin olduğunu sanmıyorum der. Gurur, benim hakkımda ne düşünüyorsun der. Kıskançlıkla gurur arasındaki fark budur ve inanlığı her ikisine karşı da uyarılmıştır. Paulus, seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki diyor. Eğer ondan alınsa, niçin ondan almamış gibi övünüyorsun diye yazdığında bunu çok açık bir şekilde bildirmiştir. Kavgacılık ya da çekişme ilginç bir sözcüktür. Karıştırma anlamına gelen Yunanca eris sözcüğünden gelir. Çekişmeler yaratan cinleri ve ruhlardan söz eder. Kıskançlık ve kavgacılık. Bu iki şey hala kiliseye zarar vermektedir. Yani inanlılar topluluğuna. Kilisenin dışındaki alkol ve uyuşturucu, kilisenin içindeki kıskançlık ve çekişme kadar zarar vermez. Ancak Mesih'i iyi niyetle bildirenler olduğuna dikkat edin. Bu sonuncular sevgilerinden böyle yapıyorlar çünkü sevindirici haberi savunduğum için cezaevinde bulunduğumu biliyorlar. Mesih'i bildirmişler ama bunu içtenlikle yapmamışlardı. Bunu Paulus'un işini önemsiz göstermek için yapmışlardı. Elçi Paulus'u kıskanıyorlardı. Ama onun aleyhinde bir şey söyleyememişlerdi. Şimdi cezaevinde olduğu ve kendini savunamadığı için bu adamlar gidip müjdeyi bildireceklerdi ama Paulus'un aleyhinde de birkaç şey söyleyeceklerdi. 17. ayette şöyle diyor, öncekilere gelince bunlar Mesih'i pak yürekle değil bencil bir hırsla bildiriyorlar. Böylelikle cezaevinde bulunmamın acılarını çoğaltacaklarını sanıyorlar. Var olan iki grup bunlardır. Paulus'un bunlara karşı tutumu nedir? 18. ayette ne zararı var diyor. Ben bundan sevinç duyuyorum. Çünkü hangi açıdan bakılırsa bakılsın, ister gösteriş için, ister gönülden olsun, Mesih bildiriliyor. Buna seviniyorum. Hem de sürekli olarak sevineceğim. Paulus için değerli dostum önemli olan, ister gerçekten iyi ve dürüst bir tutumla, ister kötü niyetli olsun, Mesih'in bildirilmesiydi. Zaman zaman Mesih'in kıskançlık ve çekişmeden ötürü bildirilmesi çok çok üzücüdür. Bugün de hala bu şekilde Mesih bildirilmektedir ama yine de Mesih bildirildiği için her zaman sevinebiliriz. Mesih'in içtenlikten uzak bir şekilde bildirildiği halde insanların yine de kurtulması hem ilginç hem de teselli vericidir. Tanrı insanları ya da organizasyonları değil, kendi sözünü onurlandırır. Bugün bunu anlamamız gerekir dostum. Tanrı kendi sözünü onurlandırır. Tanrı'nın ruhu bereketleri getirebilecek tek kişidir ve ancak Tanrı sözü bildirildiğinde bereketleyebilir. Çünkü diyor Paulus, dualarınızla ve İsa Mesih ruhunun sağladığı yardımla bu olayların kurtuluşla sonuçlanacağını biliyorum. Paulus kurtuluş sözcüğüyle kendisinin cezaevinden kurtulmasını kastetmiş olabilir. Dualarınızla kutsal kitap Tanrı'nın çocuklarının dualarını işittiğini ve yanıtladığını söylediğini belirtmek istiyorum. Tanrı'nın çocuklarından bizim için dua etmelerini istemeliyiz. Paulus onların duaları aracılığıyla özgür kılınacağını umut ettiğini söylüyor. Bizim yardım alabilmemizin bir yolu da duadır. Tanrı'nın sözü ve dua. 20. ayet. Sürekli gözlediğim ve umduğum gibi hiçbir konuda utanca düşmeyeceğim. Tam tersine her zaman özellikle de şimdi güven dolu olacağım öyle ki yaşasam da ölsem de Mesih benim varlığımda yüceltilecek. Paulus bu yaşamdayken tanıklığından utanmak istemediğini söylemiştir. Ve Rab İsa Mesih'in huzuruna geldiğinde de utanmayı istemiyordu. Elçi Yuhanna Mesih'in kilisesini yanına almak için geldiğinde inanlıların onun görünüşüyle utanmalarının mümkün olduğu gerçeğini bildirmiştir. Bunu aklımızda tutmamız gerekir. Tüm inanlılar bu konuyu düşünüp dikkat etmelidirler. Şunu söylemek istiyorum. Rabbin gelişinden söz etmekte olan fazlasıyla çok sayıda kişi vardır ama bu kişiler Rabbin gelişine hazır değildirler. Kurtulmuş değiller mi diye sorabilirsiniz. Evet, kurtulmuşlar ama korkarım Mesih göründüğünde utanacaklardır. Yaşamları Tanrı sözüne uymuyor. Pavlos, Mesih geldiğinde utanmayı istemediğini söylüyor. Birinci bölümün iman yaşamı felsefesini verdiğini hatırlayacaksınız. Pavlos'un bu dört ayetin konusunu bir tek ayetle ve bazen de bir tek cümleyle özetlediğini göreceksiniz. Bir sonraki ayet bu bölümü özetlemektedir. Şöyle diyor Pavlos 21. ayette. Benim için yaşamın anlamı Mesih'tir, ölümün anlamı ise kazanç. İman yaşamının felsefesi budur değerli dostum. Yaşamın anlamı Mesih ve ölmek kazançtır.